Altıncı ayrım.
Bu, birden artık yaşlı olduğunu anlayan, bir adamı anlatan bir öykü şiirdi. Kaderin artık barınaklarını kurmadığı yerdeydi. Terk edilmiş ve unutulmuştu. Etrafında, duvarlar kireçle badalanıyor ve eşyaları taşınıyor ve odasının dekorları değiştiriliyor. O zaman telaşla evinden çıkıyor, zaman onu tüm eklemlerinden itekliyordu ve yaşamının en yoğun anlarına tattığı yere dönüyordu. Evin ardı üçüncü kat, solda dipteki kapı köşede. Karanlıkta okunmayan bir kartvizit üzerinde. 20 yıldan beri geçip giden dakikalar aranıza alın beni. Uzun yalnızlık yıllarının getirdiği soğuk uyuşukluktan kalkan yaşlı bir kadın kapıyı açıyordu. Açar açmaz yıllardır ruj yüzü görmemiş dudaklarını ısırıyordu. Derhal alışkın bir hareketle yıkanmamış, seyrek saçlarına düzen vermeye çalışıyor ve eski aşıklarının duvardaki resimlerini önüne saklamak için sıkıntıyla el koy hareketleri yapıyordu. Ancak sonra odanın iyi olduğunu ve görünüşün önemi olmadığını hissediyordu. 20 yıl. İşte geri döndün. Sen karşılaşacağım son önemli şeysin. Omzunun üzerinden geçmişe bakmaya çalışırsam hiçbir şey görme şansım olmaz. Evet, oda iyiydi. Ne kırışıklıkların, ne de bakımsız giysilerin, ne sararmış dişlerin, ne seyrelmiş saçların, ne soğumuş dudakların, ne de sarkmış karnın önemi vardı. Doğruluk, doğruluk, kıpırdayamıyorum ve hazırım. Doğruluk senin yanında güzellik bir hiç. Senin yanında gençlik bir hiç. Ve yorgun adımlarla odayı arşınlıyordu. Eldiveniyle masanın üzerindeki sahibi belirsiz parmak izlerini sildi. Aşıkları, parmakların aşındırdığı değersiz bir para gibi, artık karanlıkta bile güzel olmayan teninin parıltısını çalan. Sayısız ay ışığı olduğunu biliyordu. Eski bir nakarat ruhunda tekrarlanıp duruyordu. Unutulmuş bir şarkı, unutulmuş. Tanrım, nasıldı o şarkı? Uzaklaşıyorsun, uzaklaşıyorsun yatakların kumu üzerinde ve görüntüm siliniyor. Uzaklaşıyorsun, uzaklaşıyorsun ve senden geri kalan merkez yalnızca senin merkezin. Evet, kadın artık gençliğinin, özünün kalmadığını biliyordu. Ama şimdi beni kahreden umutsuzluk anlarında yorgunluğum sararıp solmam bu öylesine önemli ve öylesine saf süreç yalnız senin eserin. Kırışıklıklarla dolu bedenleri coşkuyla birbirine temas ediyordu. Adam küçük kız diyordu ona. Kadınsa küçüğüm diye sesleniyordu ve birlikte ağlamaya başlıyorlardı. Ve aralarında aracı yoktu. Ne bir kelime ne bir hareket ardında saklanılacak. Ortak sefilliklerini gizleyecek hiçbir şey yoktu. Birbirlerini dört elle sarıldıkları, doymazlıkla içtikleri de bu ortak sefaletti. Birbirlerinin acınası bedenlerini okşuyor ve derilerinin altında daha şimdiden hafif hafif uğuldayan ölümün mekanizmasını duyuyorlardı. Kendilerini kesin olarak ve tamamıyla birbirlerine adadıklarında bunun son aşkları olduğunu ve son aşkın en büyük aşk olması nedeniyle aynı zamanda en büyük aşkları olduğunu biliyorlardı. Adam düşündü. Bu çıkmaz aşk, bu duvar gibi aşk. Kadın düşündü. İşte belki zaman içinde uzak ama benzeyişiyle şimdiden öyle yakın ölüm. Koltuklarımıza gömülmüş bizlere bu denli, benzer olmasından öyle yakın. İşte amaca ulaşılmış ve öyle mutlu ki bacaklar bir adım bile atmaya kalkmıyorlar. Ve öyle emin ki eller artık bir okşayış bile aramıyorlar. Ağzımızdaki salyanın çiğ damlalarına dönüşmesini beklemekten başka yapacak bir şey yok. Anne bu garip şiiri okuduğunda, her zaman olduğu gibi oğlunun kendisinden bu denli uzak bir yaşı anlamasını sağlayan erkek olgunluğu karşısında şaşkınlığa düştü. Şiirdeki kişilerin yaşlılığın gerçek psikolojisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını anlamıyordu. Hayır, bu şiirde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın söz konusu değildi. Jerome ile şiirindeki kişilerin kaç yaşında olduğu sorulsaydı tereddüt eder, 40 ile 80 arasında olduklarını söylerdi. Kendisi için uzak ve soyut bir kavram olan yaşlılık hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Yaşlılık hakkında tüm bildiği, bunun yetişkin yaşın artık geçmişte kaldığı, kaderin çizilmiş olduğu, insanın gelecek adı verilen o korkunç bilinmezden artık korkmadığı, karşılaşıldığında aşkın yüce ve kesin olduğu bir yaşam dönemi olduğundan ibaretti. Çünkü Jeremy baştan aşağı kaygıydı. Genç kadının çıplak bedenine sanki kor üzerine yürünmüşçesine yaklaşıyordu. Çünkü bu bedeni hem arzuluyor hem de ondan korkuyordu. Bu nedenle şefkati konu alan şiirlerinde çocuksu hayal dünyasında sığınak arayan bedenin maddiyetinden kaçıyordu. Bedeni gerçekliğinden mahrum bırakıyor ve kadın cinsel organını mekanik bir oyuncak olarak tasarlıyordu. Bu kez de karşıt tarafa, yaşlılık tarafında sığınak aramıştı. Bedenin artık tehlikeli ve gururlu olmadığı, sefil ve acınılası olduğu yerde. Tükenmiş bir bedenin sefaleti, kendisi de zamanla yaşlanacak olan genç bedenin gururuyla Jerome'yi az çok uzlaştırıyordu. Şiiri naturalist çirkinliklerle doluydu. Ne sararmış dişleri, ne gözlerdeki çapığı, ne de sarkık karnı unutmuştu. Ama bu detayların kalabalığının ardında aşkı sonsuzla, imkansızla, anne koyunun yerini tutabilecek olanla, zamana tabi olmayanla, merkezden başka bir şey olmayanla, evrenin önünde aslanlarla dolu bir arazi gibi uzandığı, sinsi bedenin gücünü aşabilecek olanla sınırlamaya yönelik saplantılı arzu yatıyordu. Şefkatin yapay çocukluğuna, gerçek olmayan bir ölüme ve gerçek olmayan bir yaşlılığa ilişkin şiirler yazıyordu. Bu üç mavi bayrağın altında ergin kadının sınırsızca gerçek bedenine doğru kaygıyla ilerliyordu. Kız evine geldiğinde anne ile büyük anne 2 günlüğüne Prag dışına gitmişlerdi. Karanlığın yavaş yavaş çökmeye başlamasına rağmen Jeromil ışık yakmamaya özen gösterdi. Yemeği bitirdikten sonra Jeromil'in odasına geçtiler. Saat 10'a doğru annesi genellikle bu saatte onu yatağına gönderirdi. Kolayca ve doğallıkla söylemek için önceden kafasında defalarca tekrarladığı cümleyi söyledi. Yatsak mı? Kızın da aynı isteği paylaştığını belirtmesi üzerine Jeromil yatağı açtı. Evde her şeyden önce planladığı gibi aksamadan yürüyordu. Kız bir köşede, Jeromil başka bir köşede çok daha aceleyle soyundu. Hemen pijamasını giydi. İçinde kılıfın bulunduğu paketi önceden özenle cebine yerleştirmişti. Çarçabuk yorganın altına girdi. Pijamanın yakışmadığını, çok büyük olduğunu ve kendisini küçük gösterdiğini biliyordu. Ve üzerinde hiçbir şey kalmayan ve çırılçıplak, ah karanlıkta geçen seferkinden daha da güzel görünüyordu, yanına uzanmaya gelen genç kızı seyretti. Kız ona sokuldu ve tutkuyla öpmeye başladı. Bir süre sonra Jeromil paketi açma vaktinin geldiğine karar verdi. Elini cebine soktu ve belli etmeksizin paketi çıkarmak istedi. ''Ne var oranda?'' diye sordu genç kız. ''Hiç'' dedi ve paketi kavramaya hazırlanan elini hemen kızın göğsünün üzerine koydu. Sonra kızdan özür dileyip gizlice hazırlanmak için birkaç dakikalığına banyoya gitmeyi düşündü. Fakat düşündüğü sırada genç kız onu okşamaya devam ediyordu. Başlangıçta tüm fizik varlığıyla hissettiği heyecanın kaybolmuş olduğunu fark etti. Bu tespit onu yeni bir sıkıntının içine attı. Çünkü bu koşullarda paketi açmanın hiçbir işe yarayamayacağını biliyordu. Kaybolan heyecanı yeniden ele geçirmenin kaygılı bekleyişi içinde kızı tutkuyla okşamayı denedi. Ama boşunaydı. Beden bu dikkatli izleyicinin karşısında dehşete kapılmışa benziyordu. Büyüyeceğine küçülüyordu. Okşayışlar ve öpücükler artık ne haz ne de doyum veriyordu. Bu, ardında genç adamın kıvrandığı ve bedenini umutsuzca itaate çağırdığı bir paravanadan başka bir şey değildi. Bunlar bitmek bilmeyen okşamalar ve kucaklamalardı. Sonsuz bir işkenceydi. Mutlak sessizlik içinde bir işkence. Çünkü Jeromil ne söyleyeceğini bilmiyordu ve söyleyeceği her şeyin küçük düşüşünü açığa çıkarmaktan başka işe yaramayacağını sanıyordu. Genç kız da susuyordu. Çünkü kuşkusuz o da kimden kaynaklandığını kesin olarak bilmeksizin bir başarısızlık sezmeye başlamıştı. Ne olursa olsun hazırlıklı olmadığı ve adını koymaktan çekindiği bir şey vardı. Bu iğrenç okşama ve öpme maskaralığının yorgunluğu azaldığında ve kız artık devam etme gücünü bulamadığında ikisi de başlarını yastığa koyup uyumaya çalıştılar. Rahatlamış da uyuyorlar mıydı yoksa uyumayıp birbirlerinden gizlenmek, kaçmak için uyur gibi mi yapıyorlardı bunu söylemek güçtü. Ertesi sabah uyandıklarında Jeromil kızın bedenine bakmaktan çekiniyordu. Acı verecek denli güzel, kendisine ait olmadığı için daha da güzel görünüyordu. Mutfağa girip kahvaltılarını hazırladılar ve doğal konuşmaya çabaladılar. Fakat sonra kız beni sevmiyorsun dedi. Jeromil onu bunun doğru olmadığına inandırmaya çalıştıysa da kız konuşmasına izin vermedi. Yok, beni inandırmaya çalışmana gerek yok. Bu seni aşan bir şey. Dün akşam gördük. Beni yeterince sevmiyorsun. Dün gece kendin de gördün. Beni yeterince sevmediğini. Her şeyden önce Jeromil olup bitenlerin aşkının ölçüsüyle hiç de ilgili olmadığını açıklamak istedi. Fakat hiçbir şey yapamadı. Kızın sözleri aslında küçülüşünü gizlemek için beklenmedik bir fırsat sunuyordu. Genç kızı sevmediğine ilişkin sistemi kabul etmek bedeninin kusurlu olduğunu, belki hiçbir zaman bir kadınla sevişmeyi başaramayacağını, çünkü şimdi sürekli olarak bunu düşünüyordu, kabul etmekten bin kat daha kolaydı. Hiç cevap vermiyor ve başını öne eğiyordu. Genç kız aynı suçlamayı tekrarladığında kasıtlı olarak mutlak ve pek de inanmaz bir tarzda cevap verdi. ''Tabii, seni seviyorum. Yalan söylüyorsun.'' dedi kız. ''Hayatında sevdiğin başka biri var.'' İşte bu daha da iyiydi. Jeromil bu suçlamada sanki bir gerçeklik payı varmış gibi başını öne eğdi ve üzgün bir şekilde omuz silkti. ''Aşk, gerçek aşk değilse hiçbir işe yaramaz.'' dedi üzgün bir sesle kız. ''Bu işleri hafife almayacağını sana söylemiştim. Senin için başka birinin yerini doldurduğum düşüncesine katlanamam.'' Korkunç bir gece geçirmişti ama Jeromil için bir tek yol vardı. Yeniden denemek ve başarısızlığını unutturmak. Bu durumda cevap vermek zorunda kaldı. ''Hayır, haksızsın. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Fakat senden bir şey sakladım. Hayatında başka bir kadın olduğu doğru. Bu kadın beni seviyordu ve ben ona çok kötülük yaptım. Şimdi üzerimde beni ezen ve karşısında silahsız olduğum bir gölge var. Yalvarırım beni anla. Bu nedenle artık benimle görüşmemen haksızlık olacak. Çünkü yalnızca seni seviyorum. Seni bir daha görmek istemediğimi söylemiyorum. Sadece başka bir kadın düşüncesini, bu bir gölge dahi olsa kabul edemeyeceğimi söylüyorum. Aşk benim için bir mutlaktır. Sen de beni anla. Aşkta uzlaşmaya varmam.'' Jeromil gözlüklü kızın yüzüne bakıyor ve onu kaybedebileceği düşüncesi yüreğini daraltıyordu. Kız ona yakınmış, onu anlayabilirmiş gibi geliyordu. Ancak buna rağmen yapamıyor, ona içini açmaya cesaret edemiyordu. Üzerinde uğursuz bir gölgenin dolaştığı, yüreği parçalanmış ve acınacak adamı oynamak zorundaydı. Kızı cevapladı. ''Aşkta mutlak olan öncelikle karşısındakini anlayabilme ve onu her şeyiyle, gölgeleriyle dahi sevebilme anlamına gelmez mi?'' İyi konuşmuştu. Kız bu cümleyi düşünür görünüyordu. Jeromil belki her şeyin bittiğini düşündü. Ona henüz şiirlerini okutmamıştı. Ressam dizelerini avantgard bir dergide yayınlatacağına söz vermişti. Ve kızın gözünü boyamak için matbu harflerin saygınlığına güveniyordu. Fakat şimdi dizelerinin yardımına acilen ihtiyacı vardı. Genç kızın bunları okuduğunda en çok yaşlılarla ilgili şiirden umutluydu. Kendisini anlayacağından ve duygulanacağından emindi. Ancak yanılıyordu. Kız genç dostuna eleştirilerinin özlülüğüyle Jeromil'in kanını donduruyordu. Kişiliğini ilk kez keşfetti, içten hayranlığının göz kamaştırıcı aynasına ne olmuştu? Tüm aynalar olgunlaşmışlığının sırıtan çirkinliğini de sunuyordu ona. Bu durumda alnında Avrupa avantgard hareketinin ve Prag skandallarının aynasını taşıyan ünlü bir şairin adı aklına geldi. Ve onu tanımamasına ve hiç görmemiş olmasına rağmen sıradan müminin kilisesinin büyüklerine duyduğuna benzer körlemesine bir güven duydu ona. Şiirleriyle birlikte mütevazi ve yalvaran bir mektup gönderdi. Sonra gelecek, dostluk ve hayranlık dolu cevabı düşledi. Bu düş, öğrenci kızla gittikçe seyrekleşen, üniversite sınavlarının yaklaştığını ve az zamanı olduğunu öne sürüyordu ve tatsızlaşan buluşmalarına merhem oldu. Herhangi bir kadınla konuşmanın güçlük yarattığı ve evde hazırlanmayı gerektirdiği, pek de uzak olmayan, döneme geri dönmüştü. Yine her buluşmayı günlerce önceden yaşıyor ve genç kızla yaptığı hayali konuşmalarla uzun geceler geçiriyordu. Ona hüznünden, birbirini seven ve affeden iki varlığı birleştiren uzun ve sakin bir anlayışın güzelliğinden söz ediyordu. Bu söze dökülmemiş monologlarda, öğrenci kızın Jeromil'in odasında kahvaltı ederken varlığından kuşkulandığını belirttiği kadının rolü giderek daha açık ve bununla birlikte esrarlı bir biçimde ortaya çıkıyordu. Jeromil'i yaşanmış bir geçmişin ışığıyla sarmalıyor, kıskanç bir merak uyandırıyor ve bedeninin başarısızlığını mazur gösteriyordu. Ne yazık ki kadın sadece bu söze dökülmemiş monologlarda boy gösteriyordu. Çünkü Jeromil ile öğrenci kızın gerçek konuşmalarından gizlice ve hızla çıkıp gitmişti. Kız varlığından söz etmeye başladığındaki kadar ani bir biçimde bu konuyla ilgilenmeyi bırakmıştı. Ne kadar da hayal kırıcıydı bu. Jeromil'in tüm küçük anıştırmaları, özenle hazırlanmış dil sürçmeleri ve başka bir kadını düşündüğünü akla getirmeyi amaçlayan ani suskunlukları en küçük bir dikkat bile uyandırmıyordu. Buna karşılık kız, Uzun uzun ve ne yazık ki gayet neşeli, fakülteden söz ediyor ve arkadaşlarının çoğunun o kadar canlı bir biçimde tasvir ediyordu ki, Jeromine sanki kendisinden daha gerçeklermiş gibi geliyordu. İkisi de birbirlerini tanımadan önceki hallerine dönmüşlerdi. Bilimsel konuşmalar yapan utangaç bir erkek çocuğuyla taştan bir bakire. Yalnız bazen Jeromil bu anları dehşet seviyor ve saniyesini bile kaçırmıyordu. Kız birden susuyor ya da tepeden düşercesine hüzünlü ve nostaljik bir şeyler söylüyordu. Jeromil bunlara kendi sözleriyle karşılık vermeye çabalıyor ancak başaramıyordu. Çünkü kızın hüznü kendi içine dönüktü ve onu Jeromil'in hüznüyle uzaklaştırmak istemiyordu. Bu hüznün kaynağı neydi? Kim bilir? Belki yitip gitmesine tanık olduğu aşka yanıyordu. Belki de arzuladığı başka birini düşünüyordu. Kim bilir? Bir gün bu hüznün anı o kadar yoğun oldu ki sinemadan çıkmış karanlık ve sessiz sokakta dolaşıyorlardı. Kız yürürken başını omzuna koydu. Aman Allah'ım, bunu daha önce yaşamıştı. Dans kurusundan bir kızla dolaştığı bir gece bunu yaşamıştı. O gece kendisini heyecanlandıran bu baş hareketi yine aynı etkiyi göstermişti. Heyecanlanmıştım. Alabildiğine ve açık açık heyecanlanmıştım. Ama bu kez utanmamıştım. Tersine, evet tersine, bu kez umutsuzca kızın heyecanını fark etmesini istiyordu. Ama kız hüzünle başını omzuna yaslamış ve gözlüklerinin ardından Allah bilir nereye bakıyordu. Jeromil'in heyecanı başarıyla, gururla, uzun uzadıya gözle görülür bir şekilde sürüyordu. Ama Jeromil fark edilmesini ve takdir edilmesini istiyordu. Kızın elini tutup bedeninin üzerine koymak geliyordu içinden. Ama bu sadece bir düşünceydi. Çılgınca ve gerçekleşemez bir düşünce gibi. Durup öpüşebileceklerini ve böylece kızın heyecanını bedeniyle hissedeceğini düşündü. Fakat kız giderek yavaşlayan adımlardan kendisini öpmek için duracağını anladı. Hayır hayır, böyle kalmak istiyorum. Böyle kalmak istiyorum dedi. Ve bunu öyle hüzünlü söyledi ki Jeromil bir şey söylemeden boyun eğdi. Diğeri bacaklarının arasındakini, bir palyaço, dans edip kendisiyle dalga geçen bir soytarı gibi geliyordu ona. Omuzunda üzgün ve yabancı bir baş, bacaklarının arasında yabancı ve alaycı bir soytarıyla yürüyordu. Belki de hüznünün ve teselli arayışının, ünlü şairden hala cevap yoktu, herhangi alışılmadık bir davranışı mazur göstereceğini düşünüyordu. Çünkü ressamın evine ansızın gitti, girişte seslerden içerisinin kalabalık olduğunu anladı ve hemen özür dileyip gitmek istedi. Fakat ressam samimi bir şekilde atölyeye davet etti ve konuğu olan 3 erkek 2 kadınla tanıştırdı. Jeromil 5 yabancının bakışları altında yanaklarının kızardığını hissediyordu. Ancak aynı zamanda bundan hoşlanıyordu. Ressam onu mükemmel dizeler yazdığını söyleyerek tanıtıyor ve ondan sanki konukları hakkında söylenenler aracılığıyla onu tanıyormuş gibi söz ediyordu. Bu hoş bir duyguydu. Bir koltuğa oturup etrafına baktığında orada bulunan 2 kadının da öğrenci sevgilisinden daha güzel olduklarını büyük bir mutlulukla tespit etti. Nasıl da doğal bir zerafetle bacak bacak üstüne atıyor, sigaralarının külünü külliye silkiyor, bilimsel terimlerle müstehcen kelimeleri garip cümlelerde bir araya getiriyorlardı. Jeromil bir asansörün kendisini gözlüklü kızın azap verici sesinin kulağına ulaşamayacağı güzel zirvelere doğru götürdüğünü sanıyordu. Kadınlardan biri ona döndü ve sevimli bir şekilde ne tür şiirler yazdığını sordu. Şiirler dedi ve sıkıntıyla omuz silkti. Dikkate değer şiirler diye ekledi ressam. Jeromil başını öne eğdi. Diğer kadın Jeromil'e döndü ve alto bir sesle konuşmaya başladı. Burada bizim aramızda Rimbaud'un, Verlaine ve arkadaşlarıyla Fantin Latour'un tablosundaki halini hatırlatıyor bana. Büyük adamlar arasında bir çocuk. Rimbaud 18 yaşındayken 13'ünde gibi gösteriyormuş. Ve siz diye ekledi Jeromil'e bakarak. Hepten bir çocuk gibi görünüyorsunuz. Bu kadının Jeromil üzerine hocası Isambard'ın kız kardeşlerinin şu ünlü bit arayıcılarının uzun serüvenlerinden dönüp onların yanına sığınacak yer aradığında ve onların da onu yıkayıp temizleyip bitlerini ayıkladıklarında Rimbaud'un üzerine eğildiklerindeki aynı zalim şefkatle eğildiğini gözler önüne sermekten kendimizi alamıyoruz. Dostumuz dedi ressam. Fazla uzun sürmeyecek olan artık çocuk olmama ve henüz büyük de olmama gibi bir şansa sahip. Blue en şiirsel yaştır dedi birinci kadın. Bu delikanlının yazdığı şiirlerin olgunluğunu ve mükemmelliğini görsen aklın şaşar dedi ressam. doğru diye onayladı adamlardan biri. Jérôme'nin şiirlerini tanıdığını ve ressamın övgülerine katıldığını belirterek, ''Şiirlerinizi yayınlamıyor musunuz?'' diye sordu alto sesli kadın. ''Olumlu kahramanlar ve Stalin büstleri çağının şiirine çok uygun olduğunu sanmam.'' dedi ressam. Olumlu kahramanlara yapılan alıştırma konuşmayı tekrar Jérôme gelmeden önceki konuya döndürdü. Jérôme bu meselelere aşinaydı ve tartışmaya kolaylıkla katılabilirdi. Ancak artık hiçbir şey anlamıyordu. Kafasında ona 13 yaşında gösterdiğini, çocuk olduğunu, kız oğlan kız olduğunu tekrarlayan bitip tükenmez konuşmalar yankılanıyordu. Burada hiç kimsenin ona hakaret etmek gibi bir niyeti olmadığını, ressamın şiirlerini içtenlikle sevdiğini tabii ki biliyordu. Ama bu işleri daha da berbat etmekten başka bir şeye yaramıyordu. Şu an şiirlerinin hiç önemi yoktu. Kişilik olgunluğunu elde etmek için onların olgunluğundan seve seve vazgeçerdi. Bir cinsel birleşme için tüm şiirlerini verirdi. Hararetli bir tartışma başladı. Jérôme gitmek istiyordu. Fakat kendini o kadar bunalmış hissediyordu ki gideceğini bildirecek olan cümleyi bir türlü telaffuz edemiyordu. Kendi sesini, o halde Baudelaire'in şiirlerinin yok edilmesini, tüm modern edebiyatın yasaklanmasını ve ulusal müzedeki kubist resimlerin hemen mahzenlere indirilmesini onaylıyorsunuz, dedi alto sesli kadın. Devrim bir şiddet hareketidir diye cevapladı Jérôme. Bu herkesin bildiği bir şey. Yaşlıların sahneden aşağı atılmaları gerektiğini, gerçek üstücülük de olsa gayet iyi biliyordu. Ama onların arasında yer aldığını düşünmüyordu. Kendini aşağılanmış hissetmenin verdiği kızgınlıkla düşüncelerini sanki kendi kendine hesap verir gibi kısa ve sert bir şekilde ifade ediyordu. Yalnız daha ilk kelimelerden itibaren sesinde ressamın kendine has ve buyurgan havasını fark etmek ve sağ elinin havaya ressamın karakteristik işaretini çizmesine engel olamamak onu şaşırttı. Aslında bu ressamla kaldırılmış gölgesi arasında geçen garip bir tartışmaydı. Jérôme bunu fark ediyor ve bundan dolayı kendini daha da aşağılanmış hissediyordu. Hareketlerini ve sesine tutsak ettiği ressamdan intikam almak için giderek daha sert bir ifade kullanıyordu. Ressam iki kez hayli uzun açıklamalarla Jérôme'ye cevap verdi fakat sonra sustu. Sert ve acımasız bir şekilde bakmakla yetiniyordu. Jérôme onun atölyesine bir daha adım atamayacağını anlamıştı. Herkes sustu. Sonra alto sesli kadın, ancak bu kez onunla Isambard'ın kız kardeşinin Rimbaud'un bitti başını eğilirkenki şefkatiyle eğilir gibi konuşmuyordu. Tam tersine üzgün ve şaşmış bir şekilde ondan uzaklaşmaya çalışır gibiydi. Şiirlerinizi bilmiyorum. Ancak işittiklerime göre sizin bu denli hararetle savunduğunuz bu rejimde yayınlanmalarının güç olacağını düşünüyorum. Jérôme iki ihtiyar ve onların son aşklarıyla ilgili son şiirini hatırladı. Son derece sevdiği bu şiirin iyimser sloganlar ve propaganda şiirleri çağında asla yayınlanmayacağı ve şimdi ondan vazgeçmekle onsuz bütünüyle yalnız kalacağı en kıymetli şeyden, biricik zenginliğinden vazgeçtiğini düşündü. Fakat şiirlerinden de kıymetli bir şey daha vardı. Uzakta olan, dehşetle arzuladığı ve henüz sahip olmadığı bir şey, erkeklik. Onun ancak eylem ve cesaretin mükafatı olabileceğini biliyordu. Bu cesaret de terk edilmiş olma, sevilen kadın, ressam ve hatta kendi şiirleri tarafından terk edilmiş olma cesaretine sahip olmak gerektiği anlamına gelmiyor muydu? Bu yüzden şöyle dedi. Evet, devrimin bu şiirlere hiç de ihtiyacı olmadığını biliyorum. Üzgünüm çünkü bu şiirleri seviyorum. Ama ne yazık ki üzüntülerim yararsızlıkları aleyhinde bir kanıt olmuyor. Yeniden bir sessizlik oldu ve adamlardan biri sözü aldı. Bu korkunç bir şey dedi ve gerçekten de sanki üşümüş gibi titredi. Jérôme sözlerinin orada bulunan ve ona baktıklarında sevdikleri uğruna yaşadıkları her şeyin canlı canlı yok oluşunu gören tüm insanlar üzerinde yarattığı izlenimi hissetti. Bu hüzünlü bir şeydi ama aynı zamanda güzeldi de. Jérôme bir an için bir çocuk olduğu izlenimini kaybetti. Anne, Jérôme'nin masası üzerine bıraktığı şiirleri tek kelime etmeden okuyor ve satır aralarında oğlunun yaşamını çıkarmaya çalışıyordu. Bari şiirler daha anlaşılır bir dilden konuşsaydı. İştenlikleri sahteydi. Muamma ve imalarla doluydular. Anne, oğlunun kafasının kadınlarla dolu olduğunu bildi. Ama onlarla ne yaptığı konusunda hiçbir şey çıkaramadı. Sonunda Jérôme'nin yazı masasının çekmecesini açtı ve günlüğünü bulmak için karıştırmaya koyuldu. Yere çömelmişti ve heyecanla karıştırıyordu. Yazılar kısa ve özdü. ancak yine de oğlunun aşık olduğu sonucunu çıkarabildi. Kadından sadece isminin baş harfiyle söz ediliyordu. Gerçekte kim olduğunu bir türlü anlayamadı. Buna karşılık ilk öpüştükleri tarih, onun memelerini ve kalçalarını ilk kez ne zaman dokunduğu, annenin tiksindirici bulduğu tutkulu bir ayrıntıcılıkla anlatılmıştı. Sonra kırmızı mürekkeple yazılmış ve çok sayıda ünlem işaretiyle süslenmiş bir tarihle karşılaştı. Tarihin yanında şunlar okunuyordu. Yarın, yarın. Ah dostum Jeromil. Yıllar sonra kel kafalı bir ihtiyar olup da bunu okursan hayatının gerçek hikayesinin bugün başladığını hatırla. Hafızasını yokladı ve bu tarihin büyük anneyle Prag dışına çıktığı güne denk geldiğini çıkardı. Ayrıca dönüşte değerli parfümünün boşalmış şişesini banyoda bulduğunu hatırladı. O zaman değerli parfümüne ne olduğunu Jeromil'e sorduğunda sıkıntıyla ben oynadım demişti. Ah ne kadar da aptaldı. Jeromil'in çocukluğunda parfüm mucidi olmak istediğini hatırlamış ve duygulanmıştı. Sadece bu oyunları oynamak için artık biraz büyük olduğunu düşünmüyor musun demekle yetinmişti. Ama şimdi her şey ayan beyan ortadaydı. Banyoya bir kadın girmişti. Jeromil'in o geceyi evde birlikte geçirdiği ve yanında bekaretini kaybettiği kadın. Jeromil'in çıplak bedenini gözünün önüne getiriyordu. Bu bedenin yanında çıplak bir kadın bedeni hayal ediyor. Bu kadın bedenine kendi parfümünden sürülmüş olduğunu ve kokusunun kendisininkiyle aynı olduğunu düşünüyordu. Düşündüklerinden tiksindi. Tekrar günlüğe döndü ve ünlem işaretleriyle işaretlenmiş tarihten sonra yazıların son bulduğunu gördü. İşte böyle bir kadınla ilk kez yatmayı becerdiği gün bir erkek için her şey bitiyor diye düşündü acıyla ve oğlunu iğrenç buldu. Bir iki gün onunla yüz yüze gelmekten kaçındı ve konuşmadı. Sonra zayıflamış ve solgun olduğunu fark etti. Nedeni çok fazla sevişmesiydi. Bundan hiç kuşkusu yoktu. Birkaç gün sonra oğlunun bitkinliğinde yalnızca yorgunluk değil, hüznün de olduğu gözüne çarptı. Bu, onunla aralarının biraz düzelmesine ve yeniden umutlanmasına neden oldu. Sevgililer yaralar, anneler teselli eder diye düşünüyordu. Sevgililer sayısız olabilir ama ana tektir diyordu. Onun için mücadele etmeliyim. Mücadele etmeliyim diye tekrarlıyordu kendi kendine. O andan itibaren gözünü yavrusundan ayırmayan ve ona acıyan bir dişi kaplan gibi etrafında dolanmaya başladı. Bakolaryasını başarıyla verdiğinde durum bu çizgideydi. 8 yıl birlikte olduğu arkadaşlarından üzüntü içinde ayrıldı. Resmi olarak da onaylanan, borgunluk uçsuz bucaksız uzanan bir çöl gibi geliyordu ona. Günün birinde gözlüklü öğrenci kızın fakülteden bir arkadaşına aşık olduğunu, tesadüfen esmer tipin evindeki toplantılardan tanıdığı bir çocuğa rastlamıştı, öğrendi. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan delikanlıyı mazohist bir ısrarla sorguladığından, bu fakülteli gencin adının ne olduğunu, nasıl biri olduğunu, ne yaptığını ve ne durumda olduğunu bile öğrenmeyi başardı. Kızla bir kez daha buluştu. Kız birkaç gün içinde tatile çıkacağını söyledi. Jeromil onun adresini aldı. Öğrendiklerinden hiç söz etmedi. Bundan söz ederse kopuşu hızlandırmaktan korkuyordu. Başka biriyle olmasına rağmen kendisini tamamen terk etmemiş olmasından mutluydu. Zaman zaman onu öpmesine izin vermesinden ve kendisine en azından bir dost gibi davranmasından mutluydu. Ona dehşet önem veriyordu ve her türlü gururdan, kibirden vazgeçmeye hazırdı. Önünde uzanan çöldeki tek canlı yaratıktı o. Zar zor ayakta durabilen aşklarının hala yeniden canlanabileceği umuduna dört elle sarılıyordu. Genç kız ardında boğucu bir tüneli andıran sıcak bir yaz bırakıp gitti. Sızlanan ve yalvaran bir mektup bu tünele düştü ve yankı uyandırmadan yitip gitti. Jeromil odasındaki duvarda asılı olan telefon ahizesini düşünüyordu. Ne yazık ki bu ahize birden çok canlı bir anlam kazanıyordu. Teli kesik bir ahize, cevapsız bir mektup, işitmeyen biriyle konuşma. İnce giysili kadınlar yollardan akıp gidiyor, açık pencerelerden zamanın gözde parçaları taşıyordu. Tramvaylar, ellerine plaj çantaları olan insanlarla dolup taşıyor. Nehir gemisi, Vltava, yol boyunca güneye ormanlara doğru iniyordu. Jeromil terk edilmişti. Yalnızca annesinin gözleri onu izliyor ve sadık bir şekilde onunla birlikte kalıyordu. Ama bu gözlerin görünmemesi ve gizli kalması gereken terk edilmişliğini açığa çıkarabilmesi ihtimali ona katlanılmaz geliyordu. Annesinin ne bakışlarına ne de sorularına katlanabiliyordu. Evden kaçıyor ve hemen yatağa girebilmek için akşam geç dönüyordu. Jeromil'in mastürbasyon için değil, büyük bir aşk için yaratılmış olduğunu daha önce söylemiştik. Bununla birlikte bu haftalar boyunca sanki bu denli bayağı ve aşağılayıcı bir hareketle kendisini cezalandırmak istermişçesine umutsuz ve tutkulu bir şekilde mastürbasyon yapıyordu. Sonra bütün gün başı ağrıyordu. Ama bundan neredeyse mutluluk duyuyordu. Çünkü bu migren ince giysili kadınların güzelliğini görmesini engelliyor ve gözde parçaların küstah baştan çıkarıcılığını hafifletiyordu. Sonra hafif bir uyuşukluk içinde günün bitmek bilmeyen sathını güçlük çekmeden kat edebiliyordu. Öğrenci kızdan mektup da gelmiyordu. Hiç olmazsa bir yerden bir mektup gelseydi. Bari birisi onun hiçliğine girmeyi kabul etmiş olsaydı. Şiirlerini gönderdiği ünlü şair sonunda ona bir iki satır yazmayı kabul etseydi. Ah, ne olurdu birkaç sıcak kelime yazsaydı? Evet, adam yerine konmak için bütün şiirlerini verebileceğini söylemiştik. Ama şunu da eklememiz gerekli. Eğer adam yerine konmuyorsa bir tek şey ona küçük bir teselli sağlayabilirdi. En azından şair yerine konmak. Kendini bir kez daha ünlü şairin dikkatine sunmak istiyordu. Fakat ne bir mektup ne de şiir dolu bir hareketle. Bir gün eline keskin bir bıçak alıp sokağa çıktı. Uzun süre bir telefon kulübesinin etrafını dolaşıp yakınlarda kimse olmadığına kanaat getirdikten sonra içeri girdi ve ahizeyi kesti. Her gün bir ahize kesmeyi başardı ve 20 günün sonunda ne kızdan ne de şairden hala ses seda yoktu. 20 tane kordonu kesilmiş ahizesi oldu. Hepsini bir kutuya koydu, paketledi, üzerine ünlü şairin gönderen kısmına kendi adını yazdı. Paketi postaneye götürürken çok heyecanlıydı. İşeden ayrılırken birisi omuzuna dokundu. Arkasına döndü ve ilkokul arkadaşını, kapıcının oğlunu tanıdı. Onu görmekten mutlu olmuştu. Hiçbir hareketin olmadığı bu boşlukta en küçük bir olay bile hoşa gidiyordu. Minnettarlıkla konuşmaya koyuldu ve arkadaşının postanenin yanında oturduğunu öğrenince kendini neredeyse zorla davet ettirdi. Kapıcının oğlu artık ailesiyle birlikte okulda kalmıyordu. Kendi dairesi vardı. Karım evde değil diye açıklamada bulundu içeri girerlerken. Jeromil arkadaşının evlenmiş olabileceğini tahmin etmiyordu. Evet, bir yıl oluyor dedi kapıcının oğlu. Bunu o kadar emin ve doğal bir şekilde söyledi ki Jeromil kıskançlık duydu. Sonra içeri girip oturdular ve Jeromil duvara dayalı bir çocuk yatağıyla içindeki bebeği fark etti. Eski sınıf arkadaşının aile babası olduğunu, kendinin ise istimlacıdan başka bir şey olmadığını düşündü. Kapıcının oğlu dolaptan bir likör şişesi çıkarıp iki bardak doldurdu. Jeromil kendisinin odasında bir şişe bulunduramayacağını, çünkü annesinin binbir sorusuyla karşılaşacağını geçirdi aklından. ''Ne iş yapıyorsun?'' diye sordu Jeromil. ''Polisim'' dedi kapıcının oğlu. Jeromil boğazı sarılı, kalabalığın vurgulu bağırtısını yansıtan radyonun önünde geçirdiği günü hatırladı. Polis, Komünist Parti'nin en sağlam desteğiydi ve eski sınıf arkadaşı o günler boyunca muhakkak zincirinden boşanmış kalabalığın saflarında bulunmuştu. Oysa Jeromil evde, anneannesiyle birlikteydi. Evet, gerçekten de kapıcının oğlu o günleri sokakta geçirmişti ve bundan gururla, ancak biraz da ihtiyatla söz ediyordu. Jeromil aynı inancı paylaştıklarını ona anlatmanın gerekli olduğunu düşündü. Esmer gencin evindeki toplantılardan söz etti. ''O çıfıt mı?'' dedi kapıcının oğlu memnuniyetsiz. ''Ona dikkat et, cins herifin teki.'' Kapıcının oğlu onu hep ekiyordu. Her zaman ondan bir gömlek üstündü ve Jeromil onun seviyesine çıkmak istiyordu. Hüzünlü bir sesle konuşmaya koyuldu. ''Bilmem duydun mu, babam bir toplama kampında öldü. O zamandan beri dünyayı kökten değiştirmek gerektiğini ve yerimin neresi olduğunu biliyorum.'' Kapıcının oğlu sonunda anlar göründü ve kabul etti. Sonra uzun uzun tartıştılar ve geleceklerinden söz ettiklerinde Jeromil birden atıldı. ''Politikayla uğraşmak istiyorum.'' Söylediğine kendi de şaştı. Sanki sözleri düşüncesinin önüne geçmiş, geleceği konusunda kendisi yerine sözleri karar verir gibiydi. ''Biliyor musun?'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Annem tarih, Fransızca ya da bunlara benzer bir şey okumamı istiyor. Ama benim o taraklarda bezim yok. Hayat bunlar değil. Gerçek hayat senin yaptığın.'' Kapıcının oğlu evinden çıkarken karar verdirici bir ilhamla karşılaşmış olduğunu düşünüyordu. Birkaç saat önce bunun kendisine cevap vermesi için ünlü şaire olağanüstü bir çağrı olduğundan emin, postaya içinde 20 telefon ahizesi bulunan bir paket veriyordu. Ayrıca sözlerini boşuna bekleyişini bağışlıyor, sesini arzulayışını bağışlıyordu. Ama hemen sonra eski sınıf arkadaşıyla yaptığı konuşma, bunun bir tesadüf olmadığından emindi, şiirsel eylemine karşıt bir anlam veriyordu. Bu artık bir bağış ya da yalvaran bir çağrı değildi. Hayır, tüm boşuna bekleyişini şaire gururla iade etmişti. Teli kesilmiş ahizeler hayranlığının kesilmiş kelleleriydi. Ve Jeromil onları, eskiden haçlıların kesilmiş kellelerini, Hristiyan kumandanına gönderen Türk padişahı gibi alay etmek için şaire göndermişti. Şimdi her şeyi anlıyordu. Tüm hayatı terk edilmiş bir telefon kulübesinde, hiçbir yeri arayamayacağı bir telefonun ahizesi önünde bekleyişten ibaret olmuştu. Şimdi önünde bir tek yol vardı. Terk edilmiş kulübeden çıkmak, çarçabuk çıkmak. Neyin var Jaromil? Bu merhametli sorunun sıcaklığı gözlerini yaşartıyordu. Ondan kaçma yolu yoktu ve annesi sürdürüyordu. Ne de olsa benim çocuğumsun, seni ezbere bilirim. Bana hiçbir sırrını açmamana rağmen her şeyini bilirim. Jaromil gözlerini kaçırıyordu, utanmıştı. Annesi konuşmaya devam ediyordu. Annen olduğumu unut, senden daha yaşlı bir dostun olduğumu düşün. Bana açılırsan belki de rahatlayacaksın. Canının sıkkın olduğunu biliyorum. Alçak sesle ekledi. Bunun bir kadın yüzünden olduğunu da biliyorum. Evet anne, kederliyim diye kabullendi Jaromil. Çünkü bu sıcak, karşılıklı anlayış atmosferi onu sarıyordu ve ondan kurtulmayı başaramıyordu. Ama bundan söz etmek zor geliyor. Seni anlıyorum. Zaten şimdi ne olursa olsun söylemeni istemiyorum. Sadece istediğin zaman bana her şeyi söyleyebileceğini bilmeni istiyorum. Dinle. Dışarıda nefis bir hava var. Arkadaşlarla birlikte bir gemi gezintisi yapmayı kararlaştırdık. Seni de götüreyim. Biraz eğlenmen gerek. Bu düşünce Jaromil'e pek de çekici gelmedi. Fakat hazırda bir mazereti yoktu. Üstelik o kadar yorgun ve kederliydi ki artık kendini savunmaya yeterli gücü kalmamıştı. Nasıl olduğunu bilmeden birden kendini bir nehir gemisinin güvertesinde 4 kadınla birlikte buldu. Kadınların hepsi annesinin yaşındaydı ve Jaromil onlar için ideal bir konuşma konusu oluşturuyordu. Bakalaryasını vermiş olduğunu öğrendiklerine çok şaşırdılar. Annesine benzediğini tespit ettiler. Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydolmaya karar vermesine çok şaştılar. Bu eğitimin bu denli narin bir genç adama uygun olmadığı kanaatindeydiler. Ve doğal olarak müstehcen bir tarzda sevgilisi olup olmadığını sordular. Jaromil içten içe onlardan nefret ediyordu. Ama annesinin keyifli olduğunu görüyor ve onun yüzünden de uysal bir şekilde gülümsüyordu. Sonra nehir gemisi kıyıya yanaştı, kadınlar ve genç delikanlı yarı çıplak vücutlarla dolu sahile inip güneşlenebilecek bir yer aramaya koyuldular. Kadınlardan yalnızca ikisi mayo getirmişti. Üçüncü kadın giysilerini çıkarıp iri beyaz vücudunun üzerinde bir kilot ve sütyenle kaldı. İç çamaşırlarının mahremiyetinden hiç de sıkılmıyor, belki de çirkinliğinin kendini usturupluca gizlediğini hissediyordu. Annesi ise sadece yüzünü yakacağını belirterek gözlerini kısıp güneşe döndü. Sonra dördü birden delikanlılarının soyunup güneşlenmesi ve suya girmesi gerektiğini belirttiler. Annesi de zaten önceden düşünmüş ve Jaromil'in mayosunu getirmişti. Günün gözde parçaları yakındaki bir kafeden oturdukları yere kadar geliyor ve Jaromil'i anlatılmaz bir nostaljiye boğuyorlardı. Bronzlaşmış kız ve oğlanlar üzerlerinde bir tek mayo yanlarından geçiyorlardı ve Jaromil hepsinin gözünün kendi üzerinde olduğunu zannediyordu. Bakışları sanki bir ateş gibi her yanını sarmıştı. Bu 4 yaşlı kadınla birlikte olduğunu kimsenin görmemesi için umutsuz bir çaba harcıyordu. Fakat kadınlar gürültücü bir şekilde çevresini sarıyor ve çenesi düşük 4 başlı, tek vücutlu bir anne gibi davranıyorlardı. Suya girmesi için ısrar ediyorlardı. Jaromil karşı çıkıyordu. Üstümü değiştirecek bir yer bile yok. Andavallı, kimse sana bakmaz. Havlunu önüne tut diye telkin etti sütyenli, pembe kilotlu kadın. Utangaçtır dedi annesi gülerek. Diğer kadınlar da onunla birlikte güldüler. Utanmasına saygı göstermek gerekir diye ekledi annesi. Gel, havlunun arkasında giyersin mayonu. Kimse de seni görmez. İki yana açtığı ellerinin arasında Jaromil'i plajdakilerin bakışlarından koruyacak bir paravanı oluşturan büyük beyaz bir havlu tutuyordu. Jaromil geriledi ve annesi havluyla onu izledi. O geriledikçe de annesi üzerine geliyordu. Sanki beyaz kanatlı büyük bir kuş kaçan avını kovalıyordu. Jaromil geriliyor, geriliyordu. Sonra yüz geri edip koşarak uzaklaştı. Kadınlar şaşkınlıkla ona bakıyorlardı. Anne beyaz havluyu elinde tutmaya devam ediyor ve Jaromil çıplak genç vücutlar arasında kayarak ilerliyordu. Sonunda görüş alanlarının dışına çıktı. 4. bölüm ya da şair firar ediyor. Şairin annesinin kollarından kopup firar edeceği anın gelmesi gerekir. Daha dün ikişerden sıra olup uysalca yürüyordu. Önde kız kardeşleri Isabella ve Vitale gidiyor, o kardeşi Frederick ile birlikte arkalarından geliyor, en arkada da bir kaptan gibi her hafta çocuklarını Charville'de dolaştıran anne yer alıyordu. 13 yaşına geldiğinde ilk kez olarak onun kollarından koptu. Paris'te polis tarafından tutuklandı. Hocası Isambard ve kız kardeşleri, evet şu bit ayıklamak için üzerine eğilenler, Ona birkaç haftalığına bir yuva sundular. Sonra soğuk ana bağrı iki tokatla yeniden üzerine kapandı. Ama Arthur Rimbaud kaçmaya devam ediyordu. Boynuna kazılmış bir tasmayla kaçıyor ve şiirlerini kaçarken yaratıyordu. 1870 yılıydı ve Sherville kenti uzaktan Fransa-Prusya savaşının toplarını işitiyordu. Bu, Frey için özellikle uygun bir durumdu çünkü savaşların uğultusunun şairler için nostaljik çekiciliği vardı. Çarpık bacaklı tıknaz vücudu, süvari üniforması içinde kana bulanmış, Lermontov büyük annesinden ve onun can sıkıcı ana sevgisinden kurtulmak için 18 yaşında asker oldu. Şairin ruhunun anahtarı olan kalemi dünyanın kapılarının anahtarı olan tabancayla değişti. Birinin göğsüne bir mermi gönderdiğimizde o göğse sanki biz kendimiz gireriz. Başkasının göğsü de dünyadır. Annesinin kollarından koptuğu andan beri Jeremy kaçmaya ara vermedi ve sanki onun ayak seslerine de top gürlemesine benzer bir şeyler karışır gibi. Bunlar bombaların patlamasından çok siyasal bir devrimin uğultusu. Bu dönemlerde asker sadece bir dekordur ve siyaset adamı askerin yerini alır. Jeremy artık şiir yazmıyor, aksatmadan siyasal bilgiler fakültesindeki derslerine devam ediyor. Devrim ve gençlik bir elin iki parmağı gibidir. Devrim yetişkinlere ne vaat edebilir ki? Kimilerine gözden düşme, kimilerine lütuflarını. Ama lütuflar da pek dişe dokunmaz. Çünkü yaşamın ancak en sefil yarısını ilgilendirirler ve avantajlarla birlikte belirsizlik, tüketici bir çalışma ve alışkanlıkların altüst oluşunu getirirler. Gençlik daha şanslıdır. Hatayla yıpranmamıştır ve devrim onu bütünüyle koruması altına kabul edebilir. Devrimci dönemlerin belirsizliği gençlik için bir üstünlüktür. Çünkü belirsizliğe yuvarlanan babaların dünyasıdır. Ah, ne de güzeldir yetişkin dünyasının bedenleri yıkıldığında yetişkin yaşa girmek. Çekoslovak yüksek öğreniminde 1948'i izleyen yıllarda komünist hocalar azınlıktaydı. Üniversite üzerindeki nüfusunu sağlamak için devrim iktidarı öğrencilere vermek zorundaydı. Jeromil, Çekoslovak Gençlik Birliği'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi kolunda çalışıyor, sınav jürilerinin tartışmalarına katılıyordu. Sonra okulun politik komitesine şu ya da bu hocanın sınavlarda nasıl davrandığını, sorduğu soruları ve savunduğu görüşleri belirttiği bir rapor sunuyordu. Aslında sınanan, sınava girenden çok sınavı yapanlardı. Ama raporunu komiteye sunduğunda Jeromil de sınavdan geçiyordu. Affetmeyen genç insanların sorularına cevap vermek zorundaydı ve onların hoşuna giden tarzda konuşmak istiyordu. Gençliğin eğitimi söz konusu olduğunda uzlaşma cinayettir. Eğitimde miadı geçmiş düşünceli hocalara yer yok. Gelecek ya yeni olacaktır ya hiç olmayacaktır. Akşamdan sabaha fikir değiştirmiş hocalarsa hiç güvenilmez, gelecek ya saf olacaktır ya lekelenmiş. Raporlarının yetişkinlerin kaderini etkilediği şu anda da Jeromil'in hala kaçtığını ileri sürebilir miyiz? Daha çok amacına ulaşmış izlenimini vermiyor mu? Hiç de değil. 6 yaşındayken annesi onu sınıf arkadaşlarından bir yaş küçük görürdü. Hala bir yaş küçük. Burjuva görüşleri olan bir hocayla ilgili rapor hazırladığında hocayı düşünmüyor, kaygıyla genç insanların gözlerine bakıyor ve oradaki izlenimi inceliyor. Nasıl ki evde aynanın karşısında saçını, gülümseyişini gözden geçiriyorsa, burada da gözlerde sözlerinin keskinliğini, erkeksiliğini, sertliğini gözden geçiriyor. Sürekli aynadan bir duvarla çevrili ve ötesini göremiyor. Olgunluk bölünmez, ya vardır ya yoktur. Çocuk olduğu sürece sınav jürilerindeki varlığı ve hocalar hakkındaki raporları kaçışının değişik bir biçiminden başka bir şey olmayacaktır. Çünkü her an ondan kaçmaya çabalıyor ve başaramıyor. Kahvaltısını onunla ediyor, akşam yemeğini onunla yiyor. Ona iyi akşamlar diyor, ona iyi geceler diyor. Sabah alışveriş filesini onun elinden alıyor. Anne, bu evcil simgenin üniversite hocalarının acımasız gardiyanına uyup uymadığını düşünmüyor ve onu alışverişe yolluyor. Bakın, onu geçen bölümün başında karşısına çıkan tanımadığı bir kadının önünde kızarırken gördüğümüz aynı sokakta yine. Üzerinden geçen yıllar ama o hala kızarıyor ve annesinin onu gönderdiği dükkanda beyaz önlüklü genç kızın yüzüne bakmaktan korkuyor. Günün 8 saatini kasanın dar kafesinde tutsak geçiren bu kızdan dehşet hoşlanıyor. Çizgilerinin yumuşaklığı, hareketlerinin yavaşlığı, tutsaklığı tüm bunları esrarengiz bir şekilde yakın ve kaderine yazılmış buluyor. Bunun nedenini de biliyordu. Bu kız nişanlısı kurşuna dizilen hizmetçiye benziyordu. Hüzünlü, güzel yüz. Kızın içinde oturduğu kasanın kafesi de hizmetçiyi yıkanırken gördüğü kuvveti andırıyordu. Yazı masasının üzerine çökmüş ve sınavları düşündükçe titriyordu. Lisede olduğu gibi üniversitede de sınavlardan korkuyor çünkü annesine sadece pek iyilerin olduğu karneler vermeye alışkın ve ona hiçbir zaman acı çektirmek istemiyor. Ama devrimci şarkıların yankılarıyla dolu ve pencerelerinden elleri çekiçli güçlü adamların gölgesi sızan bu odadaki havasızlık o kadar dayanılmaz ki. Büyük Rus devriminin üzerinden 5 yıl geçti ve o hala bir ders kitabı üzerine eğilmek ve bir sınav yüzünden titremek zorunda. Ne acımasız bir hüküm. Kitabı kenara itiyor, gecenin ilerlemiş bir saati ve yazmakta olduğu şiiri düşünüyor. Bu, yaşamın güzelliğini düşünen ve hayata geçirerek bu düşü öldürmeyi isteyen işçi Jean'in şiiri. Bir elinde çekici, bir elinde sevgilisi, böyle yürüyor yoldaşlar arasında. Böyle yapacak devrimi. Ve hukuk öğrencisi. Ah, evet, bu Jiri Walker. Masanın üzerinde kan görüyor. Çok kan, çünkü. Büyük düşler öldürüldüğünde çok kan akar. Ama kandan korkmuyor. Çünkü adam olmak istediğini biliyor. Kandan korkmaması gerekiyor.